أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن العلماء ورثة الأنبياء Allah'ı, kitabı ve Allah'a boyun eğmenin gereklerini kavramış alimler, peygamberlik misyonunun takipçileri, o sorumluluğun varisleridir. Görsek de gidip elini öpsek, önünde diz çöküp otursak, dizimizi dizine dayasak, gözümüzü gözüne, kulağımızı ağzına odaklasak, kalbimizi uyanık kılsak, peygamberlerin varislerine. Yani bu hadisteki tarifiyle alimlere. Ama yok mu anlamına geldi sözüm? Sanki bana öyle geliyor, yok gibi. Bitmiş gibi, tükenmiş gibi, nesli kesilmiş gibi. Ya da bana ulaşacak kadar yok galiba çevremde. Çünkü ben soframdayım, yatağımda, sırt üstü yatmış alim bekliyorum. Ya da dükkanımda, tezgahımdayım, oyunda, eğlencede. Ben bana alim gelsin, alim olduğunu ispatlasın, hem benim dilimde konuşsun, benim emrime girsin. Sonra ben onu, tamam, işte buldum, bu peygamberin varisiymiş, işte alim buymuş diyeyim ve kaldığım yerden hayatıma devam edeyim. Elbette bulamam. Elbette bilemem alimleri ama alimler peygamberlerin varisleridir. Mesela, peygamberin hayatını veya sahabe içinde yaşayan bir peygamberi gözünü kapatınca, yok, şart değil, gözünü açınca ama ağzını açınca bize baştan sona sanki aklını, aklındakini, avcunu, avcunun içini, oğlunu, kızını tarif eder gibi değil, çok daha güzel, çok daha iyi tarif eden alimler. Onlar elbette peygamberlerin varisleri. Bir gün Ebu Hureyre Efendimiz radıyallahu anh, çarşıda, pazarda işiyle, gücüyle, dükkanı, tezgahıyla beraber ömrünü böyle tüketen insanlara en cazip bir biçimde ilanını sürdürür. Hey, haberiniz olsun, peygamber mescidinde peygamberin mirası dağıtılıyor. Haberiniz yok mu? Siz almak istemez misiniz? O mirastan sizin de payınız olsa olmaz mı? Diyordu. İnsanlar sözü duyuyorlar, konuyu anlıyorlar, hemen harekete geçiyorlar, koşuyorlar mescide. Aa, orada 3 kişi, bu halkada 5 kişi, öteki köşede belki 8-10 kişi, oturmuşlar öbe göbek, ya bunlar Kur'an okuyorlar, ya onlar bir sure üzerinde konuşuyorlar, ya diğerleri aleyhissalatü vesselamın hayatından bir kesit, bir şerefli söz, bir kavil, bir fiil, bir takrir üzerinde duruyorlarmış. Ebu Hureyre Efendimiz bu koşup giden insanlara merakla arkalarından bakıp dönmelerini beklemiş. Gelen biraz da sinirli, az şaşkın, anlamadığını ya da anlatılmadığını beyanla, hayrola, sen böyle dedin ama öyle bir şey yok diyorlarmış. Demiş ki Ebu Hureyre Efendimiz, ama neden? Ben az önce oradan geldim, ne gördünüz siz orada? Öyle miras filan pay edildiğini görmedik, mal mülk yoktu. Sadece 3-5 kişi öbek öbek toplanmışlar, Kur'an ya da hadis üzerinde duruyorlar deyince, ama siz bilmiyor musunuz? Peygamberler mal miras bırakmazlar. Peygamberimizin mirası dindir, imandır, Kur'an'dır, sünnettir. Orada da onun taksimiyle meşguller. Deyiverince insanlar anlamış işi ama yine dönmüşler dükkanlarına. El-Ulema, evet alimler, peygamberlerin varisidir. peygamberden gelen mirasın sahibidir onlar. Allah'ı, Allah'ın kitabını, Allah'a kulluğu, Allah'a boyun eğmenin şeklini, gereklerini kavramış olan alimler, kul olmayı bilmiş, Rab olarak Allah'ı, ilah olarak Allah'ı tanımış, peygamberi onun elçisi bilmiş, üsve-i hasene tanımış, Allah'ın gönderdiği kitabın bilgisine sahip olmuş, onunla hayatı düzenleme bilgisine ermiş alimler, peygamberliği tanımış, peygamberliğin misyonunu, peygamberliğin varlığını, peygamberliğin görevini bilmiş, onun takipçisi durumunda, ondan gelen mirasa sahip, yani onun varisi durumunda olanlar, onun sorumluluğunun varisi olanlar. Evet, bunlar alimdir ve şimdi yok gibi geliyor bana. Aleyhissalatü vesselamın hayatından kesitler anlamına gelen sünneti bir bir kendisine intikal eden yoluyla tanıyanlar, hadisleri bilenler, Buhariler, Müslimler, Nesailer, İbn-i Maceler, Darimiler, Ebu Davudlar veya Ahmet bin Hanbeller, İmam Malikler, İmam Şafiler, İmam Ebu Hanifeler. Yani peki, söyleyin, hani onlardan birileri bugün var mı? Efendim, kitapları var. Zaten o kadar. Peki daha sonraki dönemlere ait düşünün. Yani aleyhissalatü vesselamı bize intikal ettiren ilmin sahipleri var mı onlar? Hani aleyhissalatü vesselamın bize getirdiği dinin anlaşılmasında Kur'an'ın beyanına, Kur'an'ın açıklamasına, Kur'an'ın ahkamına dair bilgileri bize intikal ettiren tefsir alimleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayat programını, yani siyerini bize intikal ettiren alimler, hani şimdi onlar? Ya da onların kitaplarına alim olanlar, onların kitaplarını bilenler, ama maalesef bugün hiçbiri yok neredeyse. Biz sadece özel kalıplara bürünmüş ya da listelenmiş bilgilere gerektiği zaman gerektiği kadar müracaat etmeyi biliyoruz. Bu anlamda bilgisayarlar alim, CD'ler alim, benzeri kayıtlar alimdir ya da kütüphaneler daha büyük alim. Ama benim bildiğim, hayatı bilen ama hayatı vahiyle yönlendirmeyi, düzenlemeyi bilen alimlere ihtiyacımız var. Sözü uzatmadan, derdini çektiğim bir konuyu bu hadisten dolayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldiği günden beri aynı ve kıyamete kadar aynı olacaktır. İnsanoğlu, Hazreti Adem Efendimiz'den bu yana aynı ve hep aynı kalacaktır. Seven, nefret eden, fedakarlık yapan, haksızlık yapan, inanan, inkar eden bir varlık olarak insan, ama Kur'an, Fatiha, Bakara surelerinden başlayıp İhlas, Felak ve Nas'a kadar aynı Kur'an. Peki, o insan o Kur'an'dan alsın ve uygulasın. Olmaz öyle şey. Eşyanın tabiatına aykırı, Allah'ın yasasına aykırıdır bu istek. Onu bilen birileri, onu birilerine bildirmeli, oradaki hayra birileri davet etmeli, onun ortaya koyduğu marufu birileri emretmeli, onun münker dediğinden birileri nehyetmelidir. Öyleyse hayatın yaşanan bölümünde o kuralların yaşanması manasına bir sayin, bir gayretin olması gerekecek ki onun bilgisine sahip olanlara alim denilir. Mesela bir insan hayatın bir bölümünde kocadır, hanımının kocası. Bir bölümünde babadır ama bir başka bölümünde oğuldur. Ya da komşusunun komşusu, arkadaşının arkadaşı, satıcısına göre alıcı, alanına göre satıcı durumundadır. Bazen uyuyandır, bazen uyanık geçinen ya da hasta olandır, tedavi olmak isteyen veya işte hayatın bölümlerinden birini yaşar insan. O her bir bölümde alacağı kararları vahye uygun almak zorundadır. Mesela, eşinin eşi olan birisi, eşinin hasta ya da sağlam ya da sinirli veya sinirsiz veya yorgun veya düşkün veya kırgın veya solgun dönemlerinde ona nasıl tavır takınacağını vahiyden öğrenmelidir. Ama vahiy onun o gününün hangi güne uygun, o günün hangi ana uygun olduğuna kendisine karar verme sorumluluğu yükler insanın. Bir başka alanda bir özel örnek vereyim. Karşınızda bir adam varsa, Allah darda ve zorda imtihan etmesin. İslam'a söven, Allah'a karşı gelen, peygambere küfreden, dini yok etmeye çalışan, Müslümanlara nefes aldırmayan, yani hayatı ben biliyorum, benim dediğim gibi yaşayın diyen bir adam varsa, siz böyle bir adam karşısında ne yapmanız gerekiyor? Hemen Kur'an'a sorarsınız, hemen peygambere danışırsınız değil mi? Ey yüce Kur'an ne dersin, böyle bir adama tavrım nasıl olsun diye sordunuz. Ne dedi? Bak sen, sorumlu olduğun bölümü sen ayarla. Eğer o adam İbrahim'in karşısında Nemrut gibiyse, sen Nemrut karşısında İbrahim gibi ol. Ya da sen bak o adama, eğer o adam Musa karşısında Firavun gibiyse, sen Firavun'un karşısındaki Musa gibi ol. Aleyhisselam. Peki baktın sen, sen bakacaksın. Aman sen de, ey yüce Kur'an sen bana birisini söyle, ben o birisi gibi olmaya çalışayım demeye hakkın yok ki. Çünkü Kur'an iki örneği sana sundu. İşte hayat, işte sen, karar al ve uygula. Evden çıkarken dedin ki, yavrum, bak evladım, oğlun veya kızın adına kural koydun, karar verdin. Eve gelince onlar uygulamadılar ama bir mazeret beyan ettiler. Sen acaba nasıl davranacaksın? Yusuf babası Yakup gibi mi? Yusuf'un kardeşlerinin babası Yakup gibi mi? Ya da Yahya'nın babası Zekeriya gibi mi? Veya İshak'ın babası ya da İsmail'in babası İbrahim gibi mi? Ya da hangi sahabe örnekliğiyle sen hangi hadisi önceleyecek? Hangi hadis gibi davranacaksın söyle. Bu sana düşmüş bir iş. İşte bunu bilen alimlere ihtiyacımız var. Su dediler, içmek zorundasın diye. Seni kandırıyorlar belki de. Belki de seni yanılttılar. Ev dediler, onsuz olmaz dediler. Ticaret dediler, ama helalini düşün dediler. Yani sen onu kabul etmek zorundasın diye seni zorladılar. Mesela sordular sana, yumurtayı hangi ucundan kırmalısın? Acaba söyle bana, ben yumurtayı hangi ucundan kırsam dediler. Bana ne? Yumurta kim, ben kim deyince, her şey biter aslında. Ucundan kırmak mı beni ilgilendirmez? Zaten benim yumurtalarım kırık. Ben kırılmamış yumurtalara henüz sahip olamadım dedin mi? Her şey başından çözülmüş değil mi? Öyleyse alime ihtiyacımız var. Kur'an'ı bilen, sünneti bilen, vahyi bilen, Allah'ın isteklerini bilen ama hayatın sorunlarını bilen, acaba bunlar hangi ayet ve hangi hadis öncelikli olarak çözülmelidir? Bu bilgiye sahip alime ihtiyacımız var ve bugün bunun ihtiyacını çekiyoruz. Tarihte birileri bilmiş, fıkıh kuralları haline getirmiş ve onları bilince bugün biz hayatı Müslümanca yaşama yolları buluyoruz diyenlerin kulakları çınlasın. Öyle mi? Yaşanmış, bitmiş, anlaşılmış, bugünkü insanların derdi, çilesi, sıkıntısı veya dayatmalarla ihtiyacı haline gelmiş birimler konusunda eskilerin aldığı kararlar, eskilerin bulduğu kurallar konusunda acaba ne kadar sağlıklı düşünebileceksiniz? Onlar öyleydi, şimdi siz böylesiniz. Madem ki o döneme ait bilinen ve bulunan kurallarla İslam yaşanırmış, gelin o döneme dönün. Cebinizde taşıdıklarınızı atın, elinize aldıklarınızı bırakın, evinize götürdükleriniz dursun, çarşılar ve pazarlarınız eskisi gibi olsun, o zaman onların kuralları geçerli olsun elbette. Ev denilince onların evi gibi yaşayın, eşya denilince onlara müracaat edin, çarşı pazar onların dediği gibi kurulsun, kafa, göz, gönül, oğul, kız hep onlar gibi olsun, anlayışlar onlar gibi, duyuşlar ve duruşlar onlar gibi olsun, o zaman onların kuralları sizin için de geçerli olsun ve siz rahat edin, kabul ediyorum. Ama bugünü yaşayacaksınız, ama onların kurallarıyla, Olmaz öyle şey. Onlar akşam aydınlık deyince mum anlıyorlar, kandil biliyorlardı. Gaz yoktu bazen, tuz yoktu çoğu zaman, hatta bezden haberi yoktu insanların. Hele çocuklara bezler filan, onlar hepten hayal bile değildi. Ona göre kabul edin, ona göre anlayın. Siz şimdi elektriğin, makinanın ya da piyasanın, teknolojinin, toplumun kulu kölesi durumundasınız. Şimdi sizin kızlarınız, şimdi sizin oğullarınız farklı şeylerle nikahlanmış durumdalar. Boyunlarına farklı halkalar geçirilmiş ya da toplumsal planda nice kementler dolaşıyor kafalarımızın üzerinde. Boyunlarımıza ha girdi ha girecek ve bunların sorunlarını siz eğer eski kafalar yani ipsiz, bağsız, özgür kafalar ve gönüller dönemlerine ait kurallarla bugün onları aynen çözdük zannetmeyin. Çünkü peygamber bugün yaşasaydı deyin. Ama peygamberi siz kendi hayatınıza mahkum, sizin istediğiniz gibi yaşamaya mahkum biri bilirseniz, onu ölümden sonra bir de toprağın altında yeniden dirilince nasıl cevap vereceğiniz bir konu olarak yeniden düşünün. Unutmayın, innel ulema varasetul enbiya. Evet, ulema, alimler, peygamberlerin varisleridir. Allah'ı bilenler, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini bilenler, Allah benden kulluk ister bilincinde olanlar, bunun için kitap gönderdi diyenler, kitabın uygulaması bilgisine sahip olanlar, Allah'a boyun eğmenin, Allah'a kulluk yapmanın gereklerini kavramış bulunan alimler, peygamberlik nedir, peygamber kimdir, onun örnekliğinin anlamı nedir diyenler, peygamberi takip etmeye çalışanlar, işte onun gibi sorumlu olmayı bilenler, onlar peygamberlerin varisleridir. İnnel ayne le tudhilur racule'l kabra ve tudhilul cemele'l kıdra. Göz değmesi yani nazar, adamı mezara, deveyi de kazana sokar. Ya Rabbi sen koru. Nazar diye bir gerçek vardır. İnsanlar kaçsa da, deterministler, materyalistler veya emperyalistler yok diye çırpınsa, çatlasa patlasa da vardır ve var olmaya devam edecektir. Tabii, bunu ben böyle inandığım için böyle söyledim. Nazar değer, testiye, dün, cama, şişeye, bugün, dün ata, bugün arabaya değer. Ama dün çocuğa değer, bugün de çocuğa değer nazar. Hızlı değer, yavaş değer, sert değer, yumuşak değer ama nazar değmesi vardır. Göz değmesi vardır, nazar vardır bir gerçek olarak. Çünkü bunun var veya yokluğu konusunda delillere ihtiyacımız varsa, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediğine dair belgeler, bilgiler vardır. Tarihte nice yaşanan örnekler vardır. İnsanlar kendilerini kandırmışlar, öyle zannetmişler ve öyle yorum yapmışlarsa, evet ama böyle bir gerçek vardır ve insanlar buna mahkumdur. Nazar değen ve değilenler vardır. Sen bilmezsen, bilmiyorum de, ama yok demen gerekmez, ama vardır. Bakın, belki size de faydası olur derdine, ben benim hayatımdan bir kesit sunayım. Sen ya gül geç, ya ciddi bir yanlışımsa beni bul ve uyar, ya da istersen üzerinde düşün, ama istersen seninle kanında dolaşan şeytanlarla beraber değil, bir de Rahman'ın yolunda, ashab-ı güzin ve o günden bugüne İslam'ı bilen insanların yorumlarıyla birlikte düşün. Zaman zaman üzerimde hissettiğim bir ağırlık, bir değişiklik, bir ruh hali, bir başkalıktır nazar. Ben ona çocukluğumdan beri yabancı değilim. Evet, bir başkalaşım olur bende, bir ayrılık, bir ayrıcalık. Duruşum, düşüncem, duymam, görmem farklılaşır. Ama çocukluk hissi, kendimi gözetlemem bugünkü kadar net değil belki. Ondan dolayı geçmişe ait hiçbir hatıramı burada anmak istemiyorum. Fakat yaşım 50'den sonra şöyle hayatın en zor bir döneminde kendimi hissettiğim böyle bir anım vardı. İnanın kemiklerim başkalaşıyordu sanki. Böyle eziliyor veya şişiyor, kabarıyor. Yani sanki mayalanan bir hamur gibi oluyordu. Öyle hissediyordum. Ama dermanım bitiyordu. Etlerim bir başka ya da yoğunlaşıyor ama paramparça oluyor ya da birleştiriliyor, küçültülüyordu belki bedenim. Dıştan gören bir şey fark etmiyordu belki. Sadece suratımdaki değişiklik veya bendeki yavaşlama, başka görülen ne ola ki? Çünkü bana bir şeyler değmişti belki ama o değeni kimse görmemişti. Gösteremezdim de zaten. Değil mi ya? Ben rüya gördüğümü iddia edeceğim. Bana ispat et diyecekler. Olur mu? Ama ben de onlara demez miyim? Peki görmediğimi siz ispat edin diye. Öyle şiddet dönemler geçirdim ki, hatta gözlük kullananlar bilir. Ben 2,5 ayda 5 defa gözlüğümün camı değiştirilen bir adam olarak yaşadım. Yani dostlarımdı, samimi insanlardı, beni tanıyanlardı. Ben sırf gözlüğümün camının renginin, modelinin değişmesinden yana değildim ama muayene oluyordum, takıyordum gözlüğümü. 10 gün sonra numara değişiyor, hem de olması mümkün olmayan bir biçimde değişik bir göz bozukluğuyla ben sandalyede öylece kala kalıyordum. Karşımdaki de şaşkın, ben zaten ne yaşadığımın bilincinde bile değildim. Sonra bir kere daha derken her şey bitmiş, ben kimseye diyemesem de ölümü an bir an ama gerçekten adım adım yaklaşıyordum. Eriyordum ya da tükeniyordum ama buharlaşıyordum ama bitiyordum ama kime ne deseydim ama yok olmaya gidiyordum. Yani ölüyor ama yavaş yavaş ölüyordum derken bir mekan değişikliği. Oğlumun yanına gitmem gerekti, bir başka kente. Gittim. Fakat benimle beraber derdim de gidiyordu. Bana değen göz benimle beraber gidiyordu galiba ve orada yatağa düştüm. Kalkacak halim yoktu. Her şey yavaş yavaş sona doğru gidiyordu. Aradan 4-5 gün geçti. Bütün gücümü toplayıp cumadır diye abdest alsam diye uğraşırken daha da beter bir hale geldim. O arada bir telefon imkanıyla dostumun birinden şöyle bir nasihat dinledim durumumu anlatınca. Dedi ki, sana nazar olmuştur. Ben öyle inanıyorum. Ben şöyle bir yöntem biliyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, çörek otu ölümden başka her derde deva. Evet dedim. Bunun için şöyle odanın ortasına bir piknik tüp koy. Tabii iki taş koy, ateş yak diyemeyecekti. Üzerine bir teneke, yani madeni bir parça. Tamam. Ya da az kullanılan ya da yanınca zarar etmeyecek bir tas tabak, tamam dedim. Onun da üzerine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu çörek otu dök. Tamam. O yanarken elbette duman çıkacaktır. O dumanı ciğerine çekerken de ki, ya Rabbi, bize gönderdiğin benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ölümden başka her derde devadır bu çörek otu, sen de bana şifamı ver. De, salavat getir, istiğfar et ve ciğerine çek dedi. Yaptım. 2 gün sonra bir kere daha, bir gün arayla bir kere daha yaptım. İnanın, tarifi imkansız bir rahatlama, sanki prangalar çözüldü, sanki halatlar koparıldı ve bende gerçekten, yani tarifi imkansız, muazzam bir değişiklik, bir rahatlama oldu. Sonra gözümü yine muayene ettirdim, camlar yenilendi ve ben 1 yıl aynı camı rahatlıkla kullandım. Ondan sonra, söyleyin, nazar var mı yok mu deseler, ben ne desem ki? Allah kimseyi nazarla imtihan etmesin. Tekrar okuyorum. İnnel ayne le tudhilur raculel kabra ve tudhilul cemelel kıdra. Göz değmesi adamı mezara, deveyi de kazana sokar. Yani adama nazar değdi mi, adam mezara gider. Ama deveye nazar değdi mi, deveyi öldü diye gömmezler. Bıçağı yetiştirirlerse, keserler ve etini yerler. İşte burada böyle bir kural öğreniyoruz. Ama siz, İmam Malik Hazretlerinin Muvatta isimli hadis kitabına müracaat edin. Orada göreceksiniz nazar değen bir Müslümana aleyhissalatü vesselamın tavsiyelerini, şöyle ona abdest aldırmasını, toplanan suyla nazardan korunma yöntemini, oradan kendiniz tek tek yeniden okuyun. Göreceksiniz ki böyle bir sıkıntı vardır ve bundan kurtulma yollarını İslam beyan etmiştir. Ve dua ediyoruz, Allah böyle bir sıkıntıyla bizi imtihan edip ibadetlerimizi engel pozisyona sokmasın. İnnel fitnete teci'u fetensiful ibade nesfen feyencul alimu minha bi'ilmihi. Fitne gelir, bütün insanları darmadağın eder gider, bundan sadece ilmi sayesinde alim kurtulur. Fitne, aslında kelime olarak imtihan demektir. Mesela Kur'an'da, kimilerine Allah mal vererek imtihan eder, o insanlar da şaşkınlıklarından ben buna layığım, ben başardım, ben yaptım derler ya, onların bu yanlışını düzeltmek için gönderilen ayette denilir ki, bel hiye fitnetun, olur mu öyle? Bu sizin için bir imtihan da oysa, vererek imtihan olunmuştunuz, ama alınarak da imtihan olunursunuz. Ya da, bir insan için malının ve evladının fitne olduğu beyan edilir Kur'an'da, yani insan malıyla ve evladıyla imtihana tabi tutulur. Zaten mal ile ifade edilen ekonomik dünyadır dersek, özet olarak, kısaca ya da genelleyerek, evlad ile ifade edilen de sosyal hayattır diyebiliyorsak, özet olarak ama genelleyerek, böylece insanın imtihan soruları ya ekonomik dünyadan ya da sosyal hayattan gelir demektir. Bu anlamda fitne, insanların imtihanları demektir. İşte, insanların başına imtihan soruları gelir elbette, gelmeye devam edecektir. İnsan hayattaysa mutlaka ona soru gelecek, o mutlaka imtihana tabi tutulacaktır. Ama eğer insanlar o gelen soru konusunda nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini, o soruyla nasıl imtihana tabi tutulduğunu ve Allah'ı nasıl razı edeceğini bilir, yani o konuda alimse, ilmi sayesinde alim o fitneden kurtulur, yani kendisine cennet kazandırır o fitne. Ama bilmiyorsa, ne yapacağını bilmiyorsa, insan darmadağın olur. Bütün insanlar böyle rüzgarın önünde savrulmuş toz zerreleri gibidir. Geçenlerde bir kaza anlatıldı. Şöyle, misafirlerini uğurlayan bir baba ile oğul, kapının kenarına oturmuşlar, yoldan gelip geçenleri seyrediyor, misafirle ilgili hatıralarını naklediyorlarmış. Değerlendirme yapıyorlar sanki. Ama cadde o kadar geniş, hem de yol o kadar engelli ki, kapılarının önünde bir yol, ama bir kaldırım, ondan sonra da bir ana cadde, yani ana caddede giden bir araba, bunların kapısının önünde duramaz, bir kaldırımı aşması gerekir. Ama olan olmuş. Virajı alan bir araba, dengeyi kaybetmiş, kaldırımı aşmış, orada duran bir kamyona çarpmış, sonra ters dönmüş, gelmiş, kapının kenarında duran evladı kapıya ezmiş ve oracıkta ölmüş, vefat etmiş yavru. Söyleyin, yani bu bir imtihan değil mi? Başka nasıl izah edilir? Ölüm gelecekken gelmiş elbette. Peki o baba, eğer o konudaki ilme sahipse, sabretmesi gerektiği noktayı bilmezse, veren Allah alandır da demezse, ya da ölecekti zaten ama böyle ölüm konusunda isyan sözleri olmaksızın ağlayacağını bilmezse, darmadağın olmaz mı? Paramparça olmaz mı? Öyle olmuyor mu, görmüyor musunuz? Demek ki varlık veya yokluk hep imtihan sorusu değil mi? Ölüm ya da hayat hep imtihan için değil mi? Vererek ya da alarak imtihan etmiyor mu Allah? İnsanlar hep fitneye düçar olmuyorlar mı? Yani şeytan insanları cennet yolundan alıkoymak için ne numaralar ne tuzaklar ortaya koymuyor mu? Hep bütün fitneler bize çevreden, kendimizden, içimizden, semadan ve arzdan gelmiyor mu? Bütün bu gelenler konusunda ne yapılacağını Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle bilenler, alimler kurtulur ama geri kalanlar darmadağın toz ufak olmuştur. Tekrar ediyorum. İnnel fitnete teci'u fetensiful ibade nesfen feyencul alimu minha bi'ilmihi. Fitne gelir, insanları darmadağın eder gider. Bundan sadece ilmi sayesinde alim kurtulur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.